10. kaset 2. yüz. Sovyetlerle ilişkide bulunanların ve özellikle ABD'nin tam anlamadığı şey, tıpkı kendilerininkinde olduğu gibi Sovyet dış politikasında da yüce idealler ve boş sözlerin yeri olmadığıydı. Sovyet dış politikasını moral değerler değil, strateji ve çıkar yönetmekteydi. Toplumsal adalet iddialarını bir kenara bırakırsak, hemen hemen her ülkede olduğu gibi Sovyet önderlerinin bir tek amacı vardı: güç. Anlayışlarına göre ancak güçlü bir Rusya kapitalist ortamda yaşayabilirdi. Eğer Ruslar Sovyetler Birliği'nin güvenliği konusuna belki de bir paranoyak kadar önem veriyorlar ve bunun için ideoloji ve yüce değerleri bir kenara itiyorlarsa, bu Rus tarihinin bir ürünüydü. ABD'nin iki, Sovyetlerin ise bazıları düşmanca politika izleyen 15 devletle sınırı vardı. ABD tarihi boyunca hiç işgal görmemişti. Sovyetler Birliği ise tarihi boyunca bir dizi işgale uğramıştı. Gerçekçi ve fırsatçı olmalarına rağmen Sovyetlerin büyük sorunları vardı ve dünyanın belirli yerlerindeki gelişmeler onları da hazırlıksız yakalamaktaydı. Mısır, Cezayir, Suriye, Irak, Yugoslavya, Somali ve Kongo gibi ülkelerde başarısızlıklara uğramışlardı. Onlara göre batıdan NATO, doğudan ÇHC tarafından tehdit edilmekteydiler. İngiltere ile Fransa'nın ÇHC'ye silah satmaları, Başbakan Hua'nın Avrupa'yı Başbakan Yardımcısı Teng'in ABD'yi ziyareti, Sovyetlerin çevrelenme korkusunu daha da artırmıştı. 1980'lerde Sovyet önderlerinin en çok önem verdikleri gelişme, Pekin-Tokyo-Washington üçgeninin kurulmasını önlemeye çalışmaktı. Pasifik ve Hint okyanuslarında gücünü geliştirirken, bu denizlerin dünya politikasındaki önemini bilmekteydi. Ama 1980'lerdeki gelişme ne olursa olsun, 1970'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin izlediği yumuşak dış politika, Avrupa'da yumuşamanın gerçekleşmesinde önemli bir unsur olmuştur. 2. Dehşet dengesi ve sonuçları. 1957 yılından sonra belirli bir süreç içinde ortaya dehşet dengesinin çıkması ve bunun yarattığı istikrar ve durağanlıkta yumuşamanın önemli nedenleri arasında sayılabilir. Kısaca belirtmek gerekirse, özellikle 1950'li yılların ortalarından sonra iki nükleer devlet arasında doğrudan bir çatışma olmamış ve bu da yumuşamanın yerleşmesini sağlamışsa, bunun temel nedeni nükleer teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan dehşet dengesidir. Bu denge, Sovyetler Birliği ile ABD arasında nükleer bir savaşı önlemeyi ve savaşa varabilecek çatışmaları denetlemeyi ya da en aza indirmeyi nesnel bir zorunluluk haline getirmiştir. Çünkü en basit bir anlatımla iki ülke arasında çıkacak bir nükleer savaşın yeneni olmayacaktı. İki taraf da ötekinin öldürücü nükleer darbesine açıktı ve nükleer bir savaş iki tarafında tüm ekonomik, insan ve toplumsal potansiyelini yok edecekti. Bu dengenin temelinde her iki ülkenin ikinci vuruş yeteneğine, yani karşılık verme olanağına sahip olması yatmaktaydı. Bir başka deyişle, gerek Sovyetler Birliği gerekse ABD, karşı taraftan bir saldırıya hedef ve bu saldırının tüm yıkıcı etkilerine sahne olduktan sonra bile saldırıda bulunana onun tahammül edemeyeceği ölçüde yıkıcı nükleer darbelerde bulunabilme yeteneğine, silaha ve teknolojik güce sahip duruma gelmişti. Dolayısıyla en etkili bir saldırı bile karşı tarafın ikinci vuruş yeteneği olduğu sürece nükleer bir savaşı kabul edilebilir olmaktan çıkarmaktaydı. Stratejik denge, yumuşamanın nesnel temelini oluşturan en sağlam unsurdur. Bu denge, blokların oluşmasından hemen sonra ortaya çıkmamıştır. İki süper güç arasındaki dengeye ABD'nin atom tekeline sahip bulunmasından ve uzun süren bir soğuk savaş ortamından sonra ulaşılmıştır. İki devlet arasında nükleer denkliğin oluşmasıyla yumuşama sürecinin belirgin bir nitelik kazanmasının 1960'ların sonunda çakışması anlamlı bir olgudur ve yumuşamanın temelinde değişen ve bir dengeye ulaşan karşılıklı güçlerin yattığını kanıtlamaktadır. İki tarafında bildiği ve buna göre davrandığı bir başka nokta, yeryüzünün herhangi bir bölgesinde çıkacak yerel çatışmaların tırmanarak nükleer bir savaşa varabileceği endişesiydi. Bunun sonucu olarak taraflar artık savaş eşiği politikası izlememekteydi. 1962 yılından sonra Küba bunalımına benzer bir savaş tehlikesi ortaya çıkmış değildir. Taraflar o bunalımda izledikleri savaş eşiği politikasının nelere mal olabileceğini anlamışlardı. Zaten iki devletin böyle bir politikayı izlememesi, yumuşamanın bugün bile en iyi tanımıdır. Bu yüzden yumuşama denen olgu başlangıcında yapıcı bir işbirliğinden çok savaşın eşiğine varacak davranışlardan kaçınma, yani olumsuz biçimiyle anlaşılmıştır. Bunun en belirgin örneği her iki tarafın ileride ele alınacak olan 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda yandaşlarını desteklemeye karar vermekle birlikte savaşın durdurulması konusunda anlaşmalarıdır. 3. Üçüncü Dünya. Bunların dışında yumuşamanın oluşmasına yardım eden öteki unsurlar, Sovyetler Birliği'ni Batı ile işbirliğine itmekte bir etken olan Çin-Sovyet çatışması ve iki blok arasında arabuluculuk yapmaya çalışan ve BM içinde bunu kısmen başarabilen bağlantısız devletlerin oynadıkları roldü. Gerçekten özellikle 1970'li yıllarda ÇHC ile ABD'nin geleneksel düşmanlıklarını bir yana bırakarak birçok noktada anlaşmaya başlamaları ve ÇHC'nin Sovyetler Birliği'ni dünya barışının en büyük düşmanı olarak nitelendirmesi, Sovyetleri Batı ile anlaşmaya itmede önemli bir unsur olmuştur. Bu konuları daha önce incelemiş olduğumuzdan burada tekrarlamaya gerek yoktur. Yumuşamanın ortaya çıkışı. Yumuşamanın ortaya çıkışını bir dizi çok taraflı ve iki taraflı antlaşma sağlamış sayılabilir. 1. Çok taraflı antlaşmalar. İ. Antarktika bölgesini nükleer silahların denenmesini de içine alacak biçimde silahtan arındıran 1 Aralık 1959 tarihli Antarktika Antlaşması. II. Atmosferde, uzayda ve su altında nükleer denemeleri yasaklayan 5 Ağustos 1963 tarihli Nükleer Denemeleri Sınırlama Antlaşması. III. Uzayda, ayda ve öteki gezegenlerde nükleer ve kitlesel yıkım silahlarını kullanmayı ve depolamayı yasaklayan 27 Ocak 1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması. IV. Nükleer silah yapım teknolojisinin transferini yasaklayan 1 Temmuz 1968 tarihli Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması. V. Deniz dibinde, okyanus yatağında ve yer altında nükleer ve öteki kitlesel yıkım silahlarının yerleştirilmesini yasaklayan 11 Şubat 1971 tarihli Deniz Dibi Antlaşması. VI. Kimyasal ve bakteriyolojik silahların geliştirilmesini, üretimini ve saklanmasını yasaklayan ve var olan stokların 9 ay içinde yok edilmesini öngören 10 Nisan 1972 tarihli Biyolojik Silahlar Sözleşmesi. VII. Askeri amaçlarla çevrenin doğal yapısını değiştirme yöntemlerinin kullanılmasını yasaklayan 18 Mayıs 1977 tarihli Çevreyi Değiştirmenin Yasaklanması Sözleşmesi. 2. İkili Antlaşmalar. İ. Bir bunalım anında özellikle yanlış anlamaların riskini önlemek ve en yüksek düzeyde doğrudan iletişim kurmak amacıyla ABD ile Sovyetler Birliği arasında çağdaş teknolojinin olanaklarından yararlanarak telefon bağı kuran ve 20 Haziran 1963 tarihinde imzalanan Kırmızı Telefon Antlaşması. II. 30 Eylül 1971 tarihinde imzalanan ve iki ülke arasında yanlışlıkla bir nükleer savaş çıkmasını önleyecek tedbirleri saptayan Kaza Önleme Antlaşması. III. 25 Mayıs 1972'de imzalanan açık denizlerde askeri uçuş ve seyri sefer güvenliğini sağlayacak tedbirleri saptayan antlaşma. İV. 26 Mayıs 1972 tarihli füze karşıtı füzeleri sınırlandıran antlaşma. V. 22 Haziran 1973 tarihli nükleer savaşın çıkma riskini azaltmak için karşılıklı işbirliğini, düşünce alışverişini ve davranış ilkelerini koyan nükleer savaşa engel olma antlaşması. VI. 3 Temmuz 1974 tarihli 150 kilotonu aşan askeri nitelikteki nükleer denemeleri yasaklayan Eşik Antlaşması. VII. 24 Kasım 1974'te Başkan Ford ile Brejnev arasında imzalanan iki tarafa 1985 yılına kadar 2400'er saldırgan stratejik gönderme aracı hakkı veren ve bunların 1320'sinin çok başlıklı güdümlü füzelerle donatılabileceğini kabul eden Vladivostok Antlaşması, SALT 1. VIII. 18 Haziran 1979'da Viyana'da Brejnev ile Başkan Carter'ın imzaladıkları ve iki tarafın stratejik silahlarına nitel ve nicel sınırlamalar getiren SALT 2 Antlaşması. Bu antlaşmaya göre tüm nükleer fırlatma sistemleri iki taraf içinde en çok 2250 tane olacaktır. Ayrıca tarafların sahip olabilecekleri, bağımsız olarak birden çok hedefe atış yapabilecek nükleer taşıyıcıların sayısı 1320'yi çok başlıklı kıtalar arası füzeler ve yine çok başlıklı denizaltılardan atılan füzelerin toplam sayısı 820'yi geçmeyecektir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Helsinki Belgesi. 1. Konferans öncesi. 1960'larla birlikte başlayan yumuşama süreci 1970'lerin başlarında gerçek rayına oturmuş ve 1975 yılında imzalanan Helsinki Belgesi ile kuralları kesin biçimiyle belirginleşmiştir. Helsinki Belgesi 1960'larda toplanması önerilen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferanslarının en yüksek noktasını oluşturur. Bu konudaki çeşitli önerileri daha önceki bölümlerde görmüş bulunuyoruz. 1960'ların ortalarından başlayarak Helsinki'ye varan gelişmeleri şöyle özetlemek mümkündür. BM'nin 20. Genel Kurulu'nun toplandığı 1965 yılında Romanya'nın ön ayak olmasıyla 9 Avrupa ülkesinin ayrı toplumsal ve siyasal sistemlere sahip Avrupalı devletler arasında iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmeye yönelik bölgesel düzeyde eylemler önerisi oy birliğiyle kabul edildi. 5 Mayıs 1969'da Finlandiya hükümeti Avrupa ülkeleriyle birlikte ABD ve Kanada'ya Avrupa Güvenlik Konferansı'na ev sahipliği yapabileceğini bildirdi. 31 Ekim 1969'da Doğu Bloku ülkeleri Dışişleri Bakanları bir bildiri yayınlayarak Finlandiya'nın önerisini olumlu karşıladıklarını bildirdiler. 21-22 Haziran 1970'te Budapeşte'de bir araya gelen Varşova Paktı Dışişleri Bakanları, ABD ve Kanada'nın da katılacağı bir Avrupa konferansı için şu gündem önerisini öteki ülkelere gönderdiler. İ. Avrupa güvenliği için Avrupa ülkeleri arasında kuvvet kullanılmasının ya da tehdide başvurulmasının yasaklanması. İ. Bilim, kültür, teknoloji, ticaret ve ekonomi alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi. İ. Avrupa güvenliği ve işbirliği için bir organın kurulması. Batı'nın bu öneriler karşısındaki tutumuna gelince NATO Dışişleri Bakanları 1970 Mayıs'ında Roma'da yaptıkları toplantıda konferans önerisinin kabulünün Berlin konusunda sürdürülen dörtlü görüşmelerin ilerlemesine bağlı olduğunu kaydetmişti. 1971 Haziran'ındaki Lizbon toplantısında ise Berlin konusundaki görüşmelerin olumlu gittiği ve bu konuda anlaşmaya varıldıktan sonra çok taraflı görüşmelere girişilebileceği açıklandı. Konferans için Batılı devletlerin şart olarak öne sürdüğü Berlin üzerindeki dörtlü anlaşma, 3 Eylül 1971'de imzalanınca konferansın önündeki en büyük engellerden biri kalkmış oldu. Nihayet Başkan Nixon'ın 1972'de Sovyetleri ziyareti sırasında 29 Mayıs günü Orta Avrupa'da karşılıklı ve dengeli güç indirimi görüşmelerinin 1973 yılında Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı hazırlık çalışmalarının da 1972 Eylül'ünde Helsinki'de başlatılması kararlaştırıldı. Hazırlık çalışmaları 22 Kasım 1972 günü Arnavutluk dışındaki 35 Avrupa ülkesinin ABD ve Kanada dahil büyük elçiliklerinin Helsinki'de toplanmaları ile başladı ve 5 aşamada da tamamlandı. Uzun ve zorlu görüşmelerden sonra konferansın eşgüdüm komitesi toplantısının son döneminin 30 Temmuz 1 Ağustos 1975'te yapılması kararlaştırıldı ve Helsinki Belgesi 35 ülke temsilcisi tarafından 1 Ağustos 1975 tarihinde Helsinki'de imzalandı. 2. Helsinki Belgesi ve sonrası. Avrupa tarihinin bu en görkemli konferansı, Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkileri düzenleyecek kuralları saptayarak yeni düzenin kurallarını kodifiye etmiş ve tarihsel görevini tamamlamıştır. Yumuşamanın Avrupa'daki en önemli noktasını oluşturan konferans, İ. Avrupa'da ayrı toplumsal sistemlere sahip devletler arasında yeni bir ilişki sürecini başlatmak ve düzenlemek. İ. Bu süreç için karşılıklı olarak kabul edilebilir amaç ve koşulları saptamaya yardım etmek ve İ. Bunun işleyişine katkıda bulunmak işlevlerini yerine getirmiştir. Kısaca Helsinki'de Avrupa'ya geleceğin sistemler arası rekabet ve işbirliği koşulları kodifiye edilmiştir. Nihai senet, sepet diye adlandırılan 3 ana bölümden oluşmuştur. İ. Avrupa'da güvenliğe ilişkin sorunlar başlığı altında ilişkilerde uyulacak temel ilkelerden ve güven getirici tedbirler, güvenlik ve silahsızlanmanın bazı yönleri hakkında belgeden oluşan birinci sepet. İ. Ekonomi, bilim, teknoloji ve çevre alanlarında işbirliği başlıklı ikinci sepet. İ. insani ve öteki alanlarda işbirliği konusundaki üçüncü sepet. Bunların dışında Akdeniz'de güvenlik ve işbirliğine ilişkin sorunlar ile konferansın sürdürülmesi başlıkları altında iki bölüm daha vardır. Birinci sepette karşılıklı ilişkilere yol gösterecek temel ilkeler şu biçimde sıralanmıştır. İ. Egemen eşitlik. Egemenliğin özündeki haklara saygı. İ. Tehdide ya da güç kullanmaya başvurmama. İ. Sınırların dokunulmazlığı. İ. Devletlerin ülke bütünlüğü. V. Anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözümü. İ. İç işlerine karışmama. İ. Düşünce, vicdan, din ve inanç özgürlüklerini de kapsamak üzere insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı. İ. Halkların, haklarının eşitliği ve geleceklerini kendilerinin saptaması hakkı. İ. Devletler arasında işbirliği ve X. Uluslararası hukuk alanında üstlenilmiş bulunan yükümlülüklerin iyi niyetle yerine getirilmesi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yeni bir sınırsal statüko oluşmuş. Bu statüko genel olarak Batı ve özellikle Federal Almanya tarafından kabul edilmemiş ve bir barış antlaşması imzalanamamıştı. Bu durum dikkate alınırsa, Helsinki belgesinin en önemli ilkesinin sınırların dokunulmazlığı ile ilgili maddesi olduğu ortaya çıkacaktır. Böylece Helsinki belgesi ile İkinci Dünya Savaşı sonrasında çizilen Avrupa sınırlarının dokunulmazlığı, yani statüko kesin olarak kabul edilmiştir. Helsinki belgesini imzalayan devletlerin ticaret, sanayi, bilim ve teknoloji, çevre ve ekonomik uğraşın başka alanlarında işbirliğini geliştirme yolundaki çabalarının Avrupa'da ve bir bütün olarak dünyada barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yardımcı olacağını, bu alanlarda işbirliğinin ekonomik ve toplumsal ilerlemeyi oluşturacağını ve yaşam koşullarını iyileştireceğini kabul etmeleri İkinci sepetin temel varsayımıdır. Üçüncü sepetteki ilkeler Doğu ile Batı blokları arasında daha sonra çatışmalara yol açacaktır. İki blok arasında ideolojik mücadelenin kaynaklarından biri olan insan hakları, bu kavramın farklı yorumları ve ideolojik mücadelede bir silah olarak kullanılabilme özelliği önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Nihai senette öngörülen anlaşmaların uygulanışını denetlemeye yönelik izleme konferansları da belirli aralıklarla toplanmaktadır. İlk konferans 1977-1978'de Belgrad'da, ikincisi ise 1980 Kasım'ında Madrid'de toplandı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı CSCE, 1985'te iktidara gelen Gorbaçov'un Batı ile yakınlaşma politikası ve özellikle 1989 sonbaharında Doğu Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan demokratikleşme hareketleriyle özel bir önem ve yeni Avrupa barış ve düzeninin kurulmasında ağırlıklı bir rol kazandı. Varşova Paktı'nın ortadan kalkması ve konferansın tüm Avrupa devletlerinin katıldığı bir forum olmasıyla 1990'da bir süreçten sürekli bir örgüt biçimine dönüştürülmesi ve bir sekreteryaya sahip olması gündeme geldi. Kimi gözlemcilere göre AGİK, sürekli bir örgüte dönüştüğünde Avrupa güvenliğinin sağlanmasında önemli bir paya sahip olabilecektir. AGİK bir konferans olarak örgütlendiğinde güvenlik temeline oturmakta ve güvenliği amaçlamaktaydı. Ancak 1970'lerde haklı olarak demokrasi ve insan haklarına saygının yaygınlaştırılmaması durumunda güvenliğinde tehlikeye düşeceği düşünülmüş ve böylece Helsinki belgesine insan haklarıyla ilgili üçüncü sepet eklenmişti. Şimdi AGİK'in bu alanda da etkin bir rol oynaması gerektiği belirtilmekte ve Doğu Avrupa'daki gelişmeler bu eğilimi güçlendirmektedir. Ancak asıl bu amaçla 1948 yılında kurulmuş olan ve o tarihten bu yana demokrasi ve insan hakları alanlarında çok başarılı çalışmalarda bulunan Avrupa Konseyi ile AGİK arasında bir görev çatışması olup olmayacağını ya da AGİK'in yalnızca güvenlik alanıyla mı sınırlandırılacağını gelecek yıllar belli edecektir. 19-22 Kasım 1990'da Paris'te AGİK Doruk toplantısı yapıldı. Bu toplantıyla AGİK, yaptırım gücü olmayan ancak Avrupa'daki anlaşmazlık ve çatışmalarda yararlı roller üstlenebilecek çok daha kapsamlı bir çerçeveye sahip oldu. Toplantı aynı zamanda bloklar arası rekabetin, yani soğuk savaşın tam anlamıyla tarihe karıştığını da resmi hale getirmiş ve Avrupa'nın bölünmüşlüğünün tümüyle aşılması yolunda önemli bir adım oluşturmuştur. 1975 Helsinki toplantısından sonra daha önce değinilen Madrid ve Viyana'da izleme toplantıları için bir araya gelen üye ülkeler, 1989 Ocak ayında Avrupa'nın geleceği için çerçeve başlıklı bir kapanış belgesi yayımlamışlardı. İşte bu belgede öngörülen çalışma konularının değerlendirilmesi Paris'te yapıldı. Bu konuların başında Viyana'da yürütülen Avrupa Konvansiyonel Kuvvet İndirimi, AKK-UM geliyordu. Bu antlaşmada NATO ile Varşova Paktı üyeleri arasında 20 Kasım'da Paris'te imzalandı. AGİK'in Paris toplantısında aldığı kararlar, Paris şartı şöyle sıralanabilir. İ. Sürecin kurumsallaştırılması ve bir sekreteryanın kurulması. İ. Avrupa bütünleşmesine yönelik adımların görüşüleceği bir konferansın her iki yılda bir düzenlenmesi. İ. Bir çatışmaların önlenmesi merkezinin kurulması ve bu merkezde çatışmaların durdurulmasına yönelik çalışmaların yapılması. İ. Kurulması planlanan AGİK parlamento organına Avrupa Asamblesi adının verilmesi ve hukukun üstünlüğünü vurgulayan AGİK yükümlülüklerinin yinelenmesi ve AGİK'e üye ülkelerdeki seçimlerin denetlenmesine olanak sağlayacak bir mekanizmanın kurulması ve serbest rekabete dayalı pazar ekonomisinin geliştirilmesine yönelik işbirliği ilkelerinin saptanması ve çevre korunması için çok yönlü işbirliğinin geliştirilmesi. 1992 Temmuz'unda AGİK'in Helsinki'de yaptığı ikinci Doruk toplantısında üye ülkeler AGİK'in ortak güvenlik işlevini güçlendirmişlerdir. Artık olağanüstü toplantı için oy birliği aranmamakta ve ani bunalımlarda taraflar arasında erken danışma mekanizmaları oluşturulmaktadır. Araştırma ve rapor hazırlama özel grupları kurulmuş ve bu gruplar Bosna Hersek, Ermenistan, Azerbaycan, Ukrayna, Moldova, Beyaz Rusya ve Orta Asya Cumhuriyetlerinde görev almışlardır. 1992 Helsinki Belgesi, AGİK'in Avrupa Birliği, NATO, Batı Avrupa Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nun barışı koruma mekanizmalarına AGİK bölgesinde barışın korunması konusunda çağrıda bulunabileceğini hükme bağlamıştır. Ancak AGİK'in hala Bosna Hersek gibi çatışma noktalarında etkili olmasını sağlayacak bir güce ya da mekanizmaya sahip olmadığını da ayrıca belirtmek gerekir. 2. Yumuşama döneminin temel konuları. Silahsızlanma. Silahsızlanma bu kitabın ele aldığı dönem içinde uluslararası ilişkilerin hiç bitmeyen sürekli konusu olmuş ve dolayısıyla yumuşama dönemi içinde de sürmüştür. Özellikle BM içinde 1945'te büyük bir hevesle benimsenir görünen silahsızlanma çalışmaları tam bir başarısızlığın öyküsüdür. Silahsızlanma çabalarındaki bu başarısızlığın ve hemen hemen tüm dünya ülkelerinde silahlanmaya ayrılan para ve kaynaklardaki korkunç artışın nedenleri, burada incelenemeyecek kadar çok ve son derece karmaşıktır. Uluslararası ilişkilerin son çözümlemede hala güç unsuruna dayanması, İnsanın temelde saldırgan bir yaratık olması, şişirilmiş bir güvensizlik ve bunun sonucu olan kendini güvene alma duygusu gibi genel açıklamalardan silahlanmanın ekonomik istikrarı sağladığına ait ekonomik açıklamalara kadar bir dizi neden aranmış ve çoğu bilimsel araştırma konusu olmuştur. Bugün İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ile Sovyetler Birliği'nde güçlü bir duruma yükselen ve hala etkilerini sürdüren askeri kuruluşların bu durumlarını bozmak istememeleri bir başka neden olarak belirtilmekte. Ayrıca silah üretiminin durması halinde çok sayıda endüstrinin büyük zarara uğrayacağı öne sürülmektedir. Bu gerçeklerin geçerliliği bugün olduğu gibi herhalde yarın da tartışılacaktır. Bunların tartışılmadığı bir dünya ise tam anlamıyla bir düştür. 1. Birleşmiş Milletler'de silahsızlanma. BM Genel Kurulu 14 Aralık 1946 tarihinde aldığı bir kararla barış ve güvenliğin sağlanmasında silahsızlanmanın en önemli paya sahip olduğunu kabul etmişti. BM çerçevesi içinde silahsızlanma yolunda gelişme sağlanması için Genel Kurul bir Atom Enerjisi Komisyonu, Güvenlik Konseyi de bir Klasik Silahlar Komisyonu kurdu. 1946-1952 yılları arasında başarısız çalışmalar yapan bu iki komisyon, 1952'de tek bir komisyon biçiminde birleştirildi. Genel Kurul'un kurup Güvenlik Konseyi'nin denetimi altına koyduğu ve Güvenlik Konseyi üyelerine Kanada'nın da katılmasıyla oluşan bu silahsızlanma komisyonu 1952-1965 yılları arasında çalıştı. Silahsızlanma komisyonunun amaçları şöyle sıralanmıştı. İ. aşamalarla tüm silahlı kuvvetlerin ve tüm savaş araçlarının dengeli bir biçimde indirilmesi, sınırlandırılması ve düzenlenmesi. İyi. Kitlesel yok etme etkisine sahip tüm silahların ortadan kaldırılması için tedbirler alınması. İyi. Atom silahlarının yasaklanması için atom enerjisinin etkili uluslararası denetimi ve atom enerjisinin barışçı amaçlarla kullanılması. Silahsızlanma Komisyonu'nun bu amaçlar doğrultusunda yaptığı çalışmalar, 1954 yılında tam bir çıkmaza girince Kanada, Fransa, Sovyetler Birliği, İngiltere ve ABD temsilcilerinin oluşturduğu bir alt komite kuruldu ve bu komite 1957 yılına kadar çalıştı. Bu ilk silahsızlanma görüşmelerinde batılı devletlerin tutumu özet olarak şuydu. Uygun denetim sistemleriyle, örneğin havadan fotoğraf, klasik silahların ve silahlı kuvvetlerin sayısında indirim ve sınırlamanın öncelikle ele alınması. Sovyetler Birliği ise nükleer silah denemelerinin hemen yasaklanması ve bu tür silahların kullanılmaması yükümlülüğü konusunda ısrar etmekteydi. Bu iki birbirine zıt tutum bağdaştırılmayınca, alt komite 1957 yılında çalışmalarına son verdi. Bundan sonra Silahsızlanma Komisyonu silahsızlanma görüşmelerinde öncü rolünü yitirdi ve biri 1960 öteki 1965 yılında iki toplantı daha yaptıysa da herhangi bir sonuca ulaşamadı. 1960'larla birlikte BM'de yürütülen silahsızlanma görüşmelerinin bu başarısızlığı bu görüşmelerin BM'nin dışına çıkmasına ve yalnız nükleer silahları konu almasına yol açmıştır. BM Genel Sekreteri de 1959 yılında silahsızlanma görüşmelerinin BM'nin çerçevesi dışına çıkarılmasının tehlikelerine ve yaratabileceği sorunlara dikkati çekmiştir. 1961 yılında bu komiteye 8 bağlantısız devletin katılmasıyla 18 devlet silahsızlanma komitesi kuruldu ve 1969'da üye sayısı 26'ya yükseltilerek adı Silahsızlanma Komitesi Konferansı olarak değiştirildi. 1979 yılında genel kurulun 10. özel toplantısı tümüyle silahsızlanma çıkmasına bir çare bulmaya ayrıldı. Bu toplantıda Silahsızlanma Komitesi Konferansı'nın üye sayısı 40'a yükseltildi ve 1965 yılından beri çalışmamakta olan BM Silahsızlanma Komisyonu, evrensel niteliğe sahip etkin bir silahsızlanma forumu için mücadele veren bağlantısız devletler tarafından yeniden kuruldu. Toplantıdan sonra yayımlanan bildiride şu görüşe yer verilmektedir. Sürekli bir uluslararası barış ve güvenlik, askeri ittifaklar tarafından silahların artırılması, karşılıklı caydırma ya da stratejik üstünlük doktrinleri üzerine kurulamaz. Gerçek ve sürekli bir barış, BM Antlaşması'nda öngörülen güvenlik sisteminin etkili bir uygulaması ve yine etkili uluslararası denetim altında genel ve sonunda tam silahsızlanmaya varacak olan, silahların ve silahlı kuvvetlerin sayılarında hızlı ve esaslı bir indirim, uluslararası anlaşma ve karşılıklı özendirme ile yaratılabilir. Silahsızlanma tedbirlerinin uygulanması sonucunda elde edilecek kaynaklar, tüm ulusların ekonomik ve toplumsal yararı için ayrılmalı ve gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki ekonomik farkın kapatılmasına katkıda bulunmalıdır. Toplantıda kabul edilen eylem programına göre nükleer silahsızlanma şu amaçların gerçekleştirilmesi için acil görüşmeleri gerektirmekteydi. İ. Nükleer silahların geliştirilmesinin durdurulması. İ. Her türlü nükleer silahın, bunları fırlatma araçlarının ve silah yapımında kullanılan füzyon maddelerinin üretiminin durdurulması. İ. Sonunda nükleer silah ve bunları fırlatacak olan araç stoklarının en kısa süre içinde tüm olarak ortadan kaldırılmasına varacak olan dengeli ve giderek artan bir tempoda azaltılması için üzerinde anlaşmaya varılacak zaman dilimlerinde kapsamlı ve aşamalı bir programın hazırlanması. Program ayrıca sürdürülen denemeleri yasaklama ve stratejik silahların sınırlandırılması görüşmelerinin SALT 2 en yakın zamanda sonuçlandırılmasını ve nükleer silahlardan arındırılmış bölgelerin kurulmasını istemiştir. Eylem programı bunlardan başka silahlı kuvvetlerin ve klasik silahların sınırlandırılması ve giderek azaltılması yolundaki çalışmaların kararlı bir biçimde sürdürülmesini de benimsemiş ve üzerinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılacak bir ölçüte göre askeri bütçelerin de giderek azaltılmasını önermişti. Mekanizma konusunda ise BM'nin silahsızlanma alanında birinci derecede sorumluluğu ve merkezi rolü olduğu vurgulanmıştır. Silahsızlanma görüşmelerini BM içine çekme çabalarına rağmen özellikle nükleer silahların sınırlandırılması alanında asıl başarı, BM'nin dışında ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki ikili ya da çok taraflı uluslararası antlaşmalarla gerçekleşmiştir. Böyle olunca da nükleer silahların sınırlandırılması ve çok yavaş gelişme gösteren MBFR görüşmeleri dışında, klasik silahlarda silahsızlanma konusunda Akkum Antlaşması'na kadar kayda değer bir gelişme sağlanamamıştır. 2. Stratejik silahların sınırlandırılması görüşmeleri, SALT. Stratejik silahların sınırlandırılması görüşmeleri, ABD ile Sovyetler Birliği arasında stratejik nükleer silahların fırlatma sistemlerinin ve bunlarla ilgili saldırı ve savunma silah sistemlerinin denetimi üzerinde anlaşmaya varmak amacına yönelik çabalardır. SALT görüşmeleri önce 1969 yılında Helsinki'de başladı. Başlangıçtaki amaç, tarafların o sırada yapmayı tasarladıkları füze karşıtı silah sistemlerinin sınırlandırılması ya da tümüyle ortadan kaldırılmasıydı. Daha sonra şu konularda görüşmeler içine alındı: nükleer denemeleri kapsamlı bir biçimde yasaklama, belirli bölgelerin nükleer silahlardan arındırılması, belirli tipte nükleer silah fırlatma sistemlerinin sayılarının sınırlandırılması, çok başlıklı nükleer füzelerin MIRV sayısına bir tavan konması, füze karşıtı silah depo alanlarının azaltılması ve sınırlı savaşın genel bir nükleer savaşa doğru tırmanmasından kaçınılması. 1969-1972 yılları arasındaki SALT 1 görüşmelerinde her iki ülkede de füze karşıtı silah sistemlerinin iki tane olması üzerinde anlaşmaya varıldı. İkinci bir anlaşmayla nükleer başlıklı füze fırlatma sistemlerinin sayılarının sınırlandırılması konusunda başarı sağlanmışsa da MIRV'lerle ilgili bir anlaşmaya varmak mümkün olamamıştır. SALT 2'nin ana hatları 1973'te Washington'daki Nixon-Brezhnev zirve toplantısında belirlenmiştir. Bu toplantı tarafların şu konularda anlaşmaya varmaları gerektiğini ilan etmekteydi. İ. Saldırgan nitelikli stratejik silahlara sürekli bir tavanın konması. İ. Tarafların saldırgan silah depolarında nitelik geliştirmesinin denetimi ve İ. Sonunda stratejik silahların karşılıklı olarak indirimi. Silahların denetimi hükümetlerini de içeren SALT II Antlaşması 1979 yılında Viyana'da Başkan Carter ile Brezhnev arasında imzalandı. Daha sonra Carter SALT II'yi onay için Amerikan Senatosu'na sundu. SALT I ve II Antlaşmaları iki süper devlet arasında yumuşama döneminin ürünleri olarak kabul edilebilir. Ancak 1979 yılında Sovyetlerin Afganistan'ı işgali, Asya ve Afrika kıtalarına çeşitli müdahaleleri ve silahlanma alanında kazandığı güç, ABD'yi yeni girişimlerde bulunmaya itmişti. Bu girişimler arasında Sovyetler Birliği ile ticarette ihracat sınırlamalarının konması, 1980 Moskova Olimpiyatlarının boykot edilmesi ve Amerikan askeri gücünün artırılarak Sovyet gücünden daha üstün bir duruma getirilmesi yolundaki tedbirler sayılabilir. Bütün bu gelişmelerin sonunda Amerikan Senatosu'nun SALT II Antlaşması'nı onaylaması olasılığı da azalmıştı. Ne SALT I ne de SALT II kapsamlı bir silahların denetimi girişimi sayılmazsa da, ileride benzer nitelikte görüşmelere önemli bir örnek oluşturmaktadırlar. Ancak iki süper devlet arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi, 1980'lerde silahlanma yarışının hiç olmazsa belirli bir denetim altına alınması umutlarını da boşa çıkartmaktaydı. 1980'de ABD Başkanı olan Ronald Reagan, başlangıçta SALT II Antlaşması'na karşı bir tutum takınmasına karşın, büyük ölçüde NATO'nun Avrupalı müttefiklerinden gelen baskılar karşısında stratejik silahların azaltılması görüşmeleri, START adı ile bilinen bir öneride bulundu ve ABD ile Sovyetler Birliği arasında 1982 Haziran'ında Cenevre'de görüşmeler başladı. Ancak NATO'nun Avrupa'ya Cruise ve Pershing 2 gibi orta menzilli füzeler yerleştirmesi ve Reagan'ın uzayda füze savunması temeline dayanan stratejik savunma girişimi, SDI, çalışmalarını başlatması üzerine Sovyet tarafı görüşmelerden çekildi. 1985 yılında yeniden başlayan START görüşmeleri, daha kolay anlaşmaya varmak amacıyla 3 ayrı bölüme ayrıldı. Stratejik nükleer silahlar, orta menzilli füzeler ve uzay silahları. İki önderin 1986 Ekim'inde katıldığı Reykjavik doruğunda görüşmeler, Reagan'ın SDI'da ısrarı yüzünden başarıya ulaşamamışsa da 1987'de orta menzilli füzeler üzerinde anlaşmaya varılmasıyla Start'ın önündeki engeller kalktı. Sovyetler Birliği 1989 Eylül'ünde SDI konusunda yumuşadı ve ABD'nin yeni başkanı George Bush'a görüşme önerisinde bulunuldu. İki önder 1990 Haziran'ında Washington'da bir araya gelerek START kapsamına giren konularda bir ön anlaşmaya vardılar. ABD ile Sovyetler Birliği'nin savaş başlıkları sayısının 12.000'den 9.000 dolayına indirilmesi öngörülmekteydi. 31 Temmuz 1991'de Moskova'da Bush ve Gorbaçov START 1 antlaşmasını imzaladılar. Antlaşma ABD ve Sovyet stratejik nükleer güçlerinde yaklaşık %25 ile %30 oranında bir indirme gidilmesini öngörüyordu. Buna ek olarak antlaşma koşullarına uyulup uyulmadığını izlemek üzere geniş ve önceden izin almayı gerektirmeyen bir yerinde denetim sistemi kurulacaktı. 1. Karşılıklı ve dengeli güç indirimi görüşmeleri MBFR ve AKKUM CFE. Orta Avrupa'da karşılıklı ve dengeli güç indirimi görüşmeleri MBFR 1973 yılında Viyana'da başladı. Toplantılara Fransa ve İzlanda dışındaki bütün NATO devletleri ve Varşova Paktı üyeleri katıldı. Katılanlar iki bölüme ayrılmaktaydı. İ. Asıl katılan devletler. Bunlar kuvvetlerinde indirim yapacak ülkelerdi. ABD, Kanada, İngiltere, Federal Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Sovyetler Birliği, Demokratik Almanya, Çekoslovakya ve Polonya. İ. Özel statülü katılmacılar. Bunlar indirim bölgesinde kuvvetleri olmayan, dolayısıyla indirim yapmaları söz konusu olmamakla birlikte indirimden şu ya da bu biçimde etkilenebilecek NATO ve Varşova Paktı üyeleriydi. Bunlar için kanat ülkeler deyimi de kullanılmaktaydı. Türkiye, Yunanistan, İtalya, Danimarka, Norveç, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan. Görüşmelerin 1973 yılındaki bölümünde bir bildiri yayımlandı. Bu bildirinin önemli noktaları şöyle sıralanabilir. İ. Görüşmelerin Orta Avrupa'daki silah ve kuvvetlerin karşılıklı indirimine ve bunlarla ilgili yan önlemlere odaklaştırılması kararlaştırılmıştır. İ. Görüşmelerin genel hedefi Avrupa'da güvenlik ve barışın güçlendirilmesine ve istikrarlı ilişkiler kurulmasına katkıda bulunmaktır. İ. Spesifik düzenlemelerin zaman ve kapsam itibariyle tarafların güvenliğinin azaltılmaması ilkesine uygun olacak biçimde yapılması üzerinde görüş birliğine varılmıştır. Görüşmelerde Batılı devletler genel olarak şu ilkeleri savunmuşlardır. İ. Bölgede istikrarı oluşturan kara kuvvetleri personeli ve tanklarda Doğu bloku lehine var olan eşitsizliğin giderilmesi ve böylece görüşmeler sonunda ortaya çıkacak genel durumun istikrarlı olması ve böyle bir sonuca ancak ortak tavan saptanmasıyla ulaşılabileceği. İ. İndirim, görüşme ve anlaşmalarının iki aşamada yapılması. Orta Avrupa'da asıl istikrarı yaratan Sovyet ve Amerikan kuvvetleri olduğuna göre, önce bunlarda indirime gidilip taraflar iyi niyetini gösterdikten sonra öteki devlet kuvvetlerinin ikinci aşamada indirime uğraması. İ. Özel statülü katılımcıların çıkarlarının korunması ve güvenliklerinin azalmaması için birinci aşama anlaşmalarına özel hükümlerin konması. Orta Avrupa'dan çekilecek olan Sovyet kuvvetlerinin, örneğin Kafkaslara yerleştirme olasılığı karşısında, Türkiye açısından önemli olan noktanın bu olduğu açıktır. İ. Orta Avrupa'da yapılacak indirimlerin geçerliliğini ve sürekliliğini sağlayacak yan önlemlere, yani güvenlik sağlayıcı önlemlere anlaşmada yer verilmesi. Doğu bloku kuvvetlerinin görüşleri ise şöyle özetlenebilir. İ. Orta Avrupa'da tarihsel süreç içinde oluşmuş bir güç ilişkisi ve istikrar vardır. Bunu değiştirmemek ve kuvvetlerde eşit indirim yaparak her bölgedeki silah ve güç birikimini azaltmak gerekir. İ. İndirimler yalnız kara kuvvetlerinde değil, nükleer silahlar dahil bölgedeki tüm kuvvetlerde yapılmalıdır. İ. İndirimler yalnız personelde değil, aynı zamanda silah ve malzemede de yapılmalıdır. İ. Viyana görüşmeleri bloklar arasında değil, uluslar arasındadır. Bu bakımdan tüm asıl katılmacılar aynı zamanda kuvvetlerinde yapacakları indirimlerle ilgili yükümlülüklere girmelidirler. Ve Doğu bloku kanatların güvenliğinin azaltılmaması ilkesini kabul etmektedir. Bununla birlikte Orta Avrupa'da yapılacak herkesçe kabul edilebilir ve hakkaniyete uygun bir anlaşmayla kanat güvenliğinin en iyi biçimde sağlanacağı düşüncesindedir. Orta Avrupa'dan çekilecek kuvvetlerin bir noktada toplanmayıp dağıtılacağına ilişkin bir hüküm, anlaşma maddeleri arasına konabilir. VI. Doğu bloku yan ve güvenlik getirici önlemlerin indiriminden sonra görüşülmesini istemektedir. 1973'ten beri süren MBFR görüşmelerinde Batı'nın tutumuna değişiklik getiren bazı önerilerin Doğu blokuna duyurulması ve Doğu'nun da bu önerilere olumlu cevap vermesiyle gelişme sağlanmış ve tarafların görüşleri arasında özellikle ikinci aşama indirimleriyle ilgili güvenceler, Sovyet tanklarında indirim ve ortak tavanlar gibi konularda yaklaşma olmuştur. 1980'li yılların ortalarına gelindiğinde MBFR görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydedilmedi. Ancak 1970'li yılların başlarından beri süren bu görüşmelerden elde edilen değerli bilgi ve deneyler boşa çıkmadı. Çünkü MBFR'nin bittiği yerde 1988 yılında Avrupa Konvansiyonel Kuvvet Müzakereleri AKKUM, CFE başladı. AKKUM'un çalışma konusu yalnız Doğu ve Orta Avrupa ile sınırlı değildir. Atlantik'ten Urallara kadar bütün Avrupa'da NATO ve Varşova Paktı'na ait klasik silahlarda indirim ve daha tabanda denge sağlamak amaçlanmaktaydı. AKKUM'un başarısıyla nükleer eşik yükselmiş, Avrupa'da askeri denge sağlanarak yumuşama ortamının gelişmesine önemli katkıda bulunulmuştur. Ayrıca kuvvetlerin indirilmesiyle herhangi bir saldırının uyarı zamanı artmış ve bu da caydırıcılığı güçlendirerek silah istikrarının sağlanmasına yardımcı olmuştur. 4. Latin Amerika'da nükleer silahların yasaklanması antlaşması. Tlatelolco antlaşması da denen ve Latin Amerika kıtasını nükleer silahlardan arındıran antlaşma Meksiko'da 1967 yılında imzalandı. 1980 yılına gelindiğinde antlaşma 25 Latin Amerika ülkesi tarafından imzalanmış ve 22'si tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Antlaşma iki protokolden oluşmaktadır. Birinci protokol, Latin Amerika ve Kuzey Amerika'da toprak çıkarları bulunan devletler için yapılmıştır. İkinci protokol ise bütün nükleer güce sahip ülkeleri içermektedir. Latin Amerika'da nükleer silah yasaklanmıştır ve nükleer devletler kıtadaki üslerine bu silahları konuşlandıramayacaklardır. Yine 1980'lere gelindiğinde ABD, Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa ve Çin ikinci protokolü kabul etmişlerdir. Antlaşma ayrıca hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleyecek olan işlevsel bir mekanizma da kurmuştur. Tlatelolco antlaşması bölge devletleri tarafından belirli bir bölgeyi nükleer silahlardan arındıran ilk antlaşma olarak önemlidir. Tek olumsuz yanı nükleer programa sahip Arjantin, Brezilya, Şili ve Küba'nın antlaşmayı tümüyle kabul etmemiş olmalarıdır. Tlatelolco antlaşması Afrika, Pasifik ve Orta Doğu gibi bölgelerde benzeri antlaşmalara örnek oluşturması açısından da önemlidir. 5. Deniz Yatağı Antlaşması. Nükleer silahlarla kitle halinde yıkıma yol açabilecek öteki silahların, devletlerin 12 millik karasularının ötesinde okyanusların deniz yatağına konuşlandırılmasını yasaklayan antlaşma 1971 yılında yapıldı. Deniz Yatağı Antlaşması 1970'te BM Genel Kurulu'nun 25. toplantısında hazırlanmış ve 1971 yılında devletlerin imza ve onayına açılmıştır. ABD, Sovyetler Birliği ve İngiltere gibi nükleer silaha sahip devletler de dahil, antlaşma dünya ülkelerinin çoğunluğu tarafından imzalanmıştır. Yukarıdaki 3 ülke aynı zamanda onaylamış bulunmaktadırlar. Deniz Yatağı Antlaşması Antarktika'yı 1959, Dış Uzayı 1967 ve Latin Amerika'yı 1967 nükleer silahlardan arındıran antlaşmaları tamamlar niteliktedir. Ancak antlaşmanın devletlerin 12 millik bitişik bölgelerine nükleer silah yerleştirmelerini yasaklamadığından önemi gölgelenmektedir. Ayrıca Fransa ve ÇHC gibi iki nükleer gücün antlaşmayı imzalamaması da bir zayıflık unsuru olarak kabul edilmelidir. Antlaşmayı eleştirenler iki süper devletin zaten deniz yatağına nükleer silahlar yerleştirmek istemediğini söylemekte, destekleyenler ise deniz yatağında bir silahlanma yarışı başlamadan hukuki bir yasak getirilmesinin avantajlarını vurgulamaktadırlar. Ancak şu da var ki, deniz yatağına konmasa bile dünya denizlerinde dolaşan nükleer denizaltıların taşıdıkları nükleer silahlar ve fırlatma sistemleri denizleri güvenli bölgeler olmaktan çıkarmaktadır. 6. Orta erimli nükleer füzelerin yasaklanması anlaşması. INF 1980'li yıllarla birlikte Avrupa'daki silah dengesini kendi lehine çevirmeye çalışan Sovyetler Birliği, orta erimli ve Avrupa'ya yönelik SS-20 füzelerini gerek kendi topraklarına, gerekse Doğu Avrupa'daki müttefiklerine yerleştirmeye başlamıştı. ABD'nin buna verdiği cevap yine orta erimli Pershing 2 ve Cruise füzelerinin Avrupa'ya yerleştirilmesi oldu. 10. kaset, 2. yüzün sonu.